Ayrım 7.
Sayfa 68. Gerald ile John Wilkes'ın yaptıkları birçok satış önerilerine rağmen 3 arpantlık, ar ve dönüm gibi arazi ölçüsü birimi. Biçare arazisine 4 elle sarılan ihtiyarsız eteri, yeteneksiz bir adamdı. Sürekli olarak durumundan şikayet edip dururdu. Karısının hastalıklı bir hali vardı. Onu gören uzun zaman yaşayamayacağına karar verirdi. Sayıları her yıl artan hırçın ve bodur bir sürü çocuğu vardı. Tom Slattery'nin hiç esiri yoktu. Ara sıra iki büyük oğluyla küçük bir alana pamuk ekerlerdi. Karısı ve küçük çocukları ise bütün çabalarını sebze bahçesi dedikleri bir tarlaya harcıyorlardı. Pamuk asla iyi yetişmiyor ve bunun nedeni de bir türlü bilinemiyordu. Mrs. Slattery'nin art arda hamile kalmasından dolayı sebze üretimi de bu çocuk sürüsünü beslemeye yetmiyordu. Domuz yağı ve pamuk tohumu dilenen Tom Slattery, bütün zamanını komşularının verandasında geçirirdi. Onun bu haline herkes alışmıştı. Slattery zaten pek az olan enerjisini komşularından nefret etmeye ayırıyordu. O komşularının sevimli yüzlerinin gerisinde gizlenen alayları anlıyordu. Özellikle zenginlerin küstah zencilerinden nefret ediyordu. Çünkü kontluğun zenci hizmetçileri kendilerini fakir beyazlardan üstün görürlerdi. Slattery, zencilerin istikrarlı durumlarını kıskandığı için onların alaylı bakışları onu daha çok iğneliyordu. O basit bir yaşamı zorla sürükleyebildiği halde zenciler daha iyi besleniyorlar ve daha iyi giyiniyorlardı. Hasta oldukları ya da yaşlandıkları zaman onlara daha iyi bakılıyordu. Efendileri hakkında iyi sözler söylenmesi konusunda çok duyarlı davranıyorlardı. Birçok zenci ülkenin seçkin sınıfına mensup kişilere ait olmakla gururlanıyordu. Tom Slattery istese topraklarını kontluğun herhangi bir çiftçisine değerinin 3 katına satabilirdi. Satın alan kişi bu parayı toplumlarını böyle uğursuz bir adamdan kurtarmak için bile seve seve verecekti. Ne var ki Tom orada kalmayı ve yıllık üretim olarak bir pamuk balyası elde etmeyi ve bazı komşularının yardımlarıyla sefil bir yaşam sürdürmeyi yeğliyordu. Kontluğun geri kalan bölümünde Gerald'ın yalnız dostları, gizli dostları vardı. O iri beyaz atına binip dört nala ağaçlık yollardan geçerek Wilkes'lara, Calverter'lara, Fontaine'lere ve Tarleton'lara giderdi. Hepsi de onu güler yüzle karşılardı. Bir kaşık toz şekerinin üzerine bir damla mant döküp onunla birlikte büyük bardaklarını şerefe kaldırırlar, havada sallarlardı. Gerald komşularında sempati uyandırmıştı. Zamanla komşuları, zencilerin, çocukların ve köpeklerin hemen farkına vardıkları, Gerald'ın aslında yaygaracı ve kaba görünüşü altında, daima başkalarının acılarını paylaşmaya hazır, altın bir kalbe sahip olduğunu ve kesesinin ağzını hiçbir zaman sıkmadığını öğrendiler. Gerald'ın eve gelişi daima kulakları sağır eden bir havlama gürültüsü ve önünde giden zenci çocukların bağırışmalarıyla karşılanırdı. Onun kimseyi incitmeyen küfürleri arasında atının yularını tutma ayrıcalığına sahip olabilmek için küçük zenciler birbirleriyle itişip dururlardı. Beyazların çocukları da onun dizinde sıçratılmak için bağırışırlardı. O büyüklere yankilerin alçaklıklarından söz ederdi. Dostlarının kızları ona küçük kalp serüvenlerini gizlice anlatırlardı. Delikanlılar yaptıkları borcu babalarına itiraf etmekten çekinirlerken onu daima yanlarında şefkatli bir dost olarak bulurlardı. "Demek sen bu borcu bir aydır ödeyemedin ha küçük budala," diye şakadan bağırır, sonra "Hay Allah canını alsın, bunun için daha önceden istemedin," derdi. Çenesinin kuvveti o kadar güçlüydü ki herkes onu kızdırmaktan çekinirdi. Gençler, "İşte efendim ben de sizi rahatsız etmek istemiyorum ama babam," diye saçma sapan söz etmek için geldikleri zaman o hemen delikanlıların sözünü keserdi. "Baban mert bir adamdır, herkes bu gerçeği bilir fakat şaka kaldırmaz. Öyleyse al şunu ve bir daha bu gibi şeylerden söz etmeyelim." Çiftçilerin karıları da onun iyiliklerini onaylayanların arasındalardı. Bir akşam Gerald gittikten sonra ona göre büyük bir hanımefendi ve eşine az rastlanan ihtiyatlı bir ev kadını olan Mrs. Wilkes, kocasına şöyle dediği zaman o hedefine ulaşmış bir kişi oldu. "Gerçi o kabadır fakat bir centilmendir. Ama o amacına ulaşabilmek için 10 yıl gibi uzun bir sürenin gerekeceğini tahmin etmemişti. Çünkü komşularının ona daha önceleri kötü gözle baktıklarından hiç kuşkulanmamıştı. Tara'ya ayak bastıktan sonra vatandaşlık hakkına sahip olduğunu hayal etti. 43 yaşına geldiği zaman av resimlerinde görülen bir centilmen gibi şişman ve kırmızı yüzlüydü. Gerald gerek Tara'nın, gerek kapılarını ve kalplerini kendisine açan komşularının ne kadar değerli olurlarsa olsunlar artık kendisine yetmediğini anladı. O evlenmek istiyordu. Çünkü evde bir hanımın bulunması ihtiyacı Tara'da şiddetle duyulmaya başlanmıştı. Kümeslere bakmakla görevliyken gururlu oluşu sayesinde aşçıbaşılığa yükseltilmiş olan aşçı kadın yemekleri hiçbir zaman vaktinde hazırlayamıyordu. Tarlada çalışmayı yeğleyen eski bir esir kadın olan oda hizmetçisi mobilyaların tozunu almıyor, Gerald'ın istediği bir çamaşırı bulamıyordu. Her davet daima gözyaşı ve diş gıcırtıları arasında geçerdi. Çiftliğin tek derli toplu görevlisi olan Zenci Pork'un tüm hizmetçiler üzerinde otoritesi vardı. Ama o da birkaç yılda Gerald'ın tasasız ve başıboş gidişine ayak uydurmuş ve gevşemişti. Uşak sıfatıyla Gerald'ın yatak odasını düzeltiyor ve emektar sıfatıyla da sofrada ustaca hizmet ediyordu. Fakat diğer işlerle pek ilgilenmiyordu. Tüm zenciler Afrikalılara özgü bir içgüdüyle Gerald'ın çok fazla bağırıp küfür ettiğini ancak hiçbir zaman ısırmadığını fark etmişlerdi. İşte keşiflerinden hiç çekinmeden yararlanıyorlardı. Gerald'ın evinde hava daima tehdit doluydu. Sürekli olarak esirleri güneyli tüccarlara satmaktan ya da korkunç cezalar vermekten söz ediliyordu. Fakat Tara'da bir esir bile satılmamıştı. Kırbaç ise bir kez kullanılmıştı, o da bir avdan sonra Gerald'ın en çok sevdiği atının yarasını sarmayan zenciye isabet etmişti. Gerald mavi ve keskin gözleriyle komşu evlerdeki düzenli işleyişi görüyordu. Saçları özenle taranmış, hışırtılı ipek elbiseler içindeki komşu karılarının hizmetçilerine nasıl kolaylıkla söz geçirdiklerini fark ediyordu. Ama o, bu kadınların sabahtan akşama kadar sürekli bir çalışmanın içinde olduklarını bilmiyordu. Bunların durup dinlenmeden aşçılarının, hizmetçilerinin, çocuklarının, dadılarının, terzilerinin, çamaşırcılarının başında bulunup onları denetlemek zorunda olduklarının farkında değildi. Gerald yalnız sonucu görebilen bir adamdı. Bu düzenli ve olumlu sonuçlardan da büyük bir haz duyuyordu. Bir sabah vakti kentte yapılacak bir yerli bayramına gitmek için giyinirken kesin olarak evlenmesi gerektiğini anladı. Pork ona en çok beğendiği kırmalı gömleğini getirdi. Gömlek oda hizmetçisi tarafından o kadar kötü ütülenmişti ki onu uşağına armağan etmekten başka bir şey yapamazdı. Efendisi öfkeden köpürürken Pork gömleği katlıyor ve sırıtarak cevap veriyordu. "Mr. Gerald, size bir hanım gerek, hem de evi zencilerle dolu bir hanım olmalı." Pork'u bu küstah davranışından dolayı payladı. Ancak onun haklı olduğunu da biliyordu. Bir kadına sahip olmak istiyordu. Baba olmak isteğiyle doluydu. Üstelik hemen evlenmezse artık geç kalmış olacaktı. Çocuklarının mürebbiyesi olan bir Yankee ile ikinci evliliğini yapan Mr. Calvert gibi karşısına ilk çıkanla evlenmek de istemiyordu. Karısı gerçek bir hanımefendi, Mrs. Wilkes gibi sevimli ve seçkin bir kadın olmalıydı. Aynı zamanda Mrs. Wilkes'ın kendi malikanesini yönetme işinde gösterdiği beceri kadar Tara'nın işlerini yürütmeye yetenekli birini bulmak gerekliydi. Gerald, kontluğun belli başlı ailelerinden birinden kız almak isterken iki zorlukla karşılaşıyordu. Önce evlenebileceği yaşta genç kızlar yoktu. İkinci zorluk ise çok daha önemliydi. Gerald'ın ülkeye yerleşmesi 10 yıl olmuşsa da o buranın kurallarına göre henüz yeni bir adamdı ve bir yabancıydı. Ailesi hakkında hiç kimse bir şey bilemiyordu. Georgia'da iç ülkenin toplumu en az sahil soyluları gibi kapalıydı ve hiçbir aile büyük babası tanınmayan bir adama kızını vermeyi aklının ucundan bile geçirmiyordu. Gerald şu gerçeği de çok iyi biliyordu. Birlikte ava çıktığı, içki içtiği, politika konuştuğu kişilerin ona gösterdikleri sempatiye rağmen hiçbiri kızıyla evlenmesine razı olmazdı. Akşam yemeğinde Mr. Antle'ın, Gerald O'Hara'nın kendi kızına kur yapmasına razı olmadığı üstü kapalı anlatıldığı zaman o söylenenleri anlamaz göründü. Gerald bu durumdan dolayı komşularının gözünde küçüldüğünü hissetmedi. Zaten hiçbir olay, hiçbir kişi onun böyle bir duyguya kapılmasını başaramazdı. Orada bir adet vardı. Herkes kızlarının güneyde 20 yıldan fazla bir süredir oturan ailelerle evlenmelerini istiyordu. Bu garip adete bağlı kişiler aynı zamanda damat adayının ailesinin toprağı ve esirleri olmasını da şart olarak ileri sürüyorlardı. Ayrıca tüm aile bireylerinin bu süre içinde orada iyi görülmeyecek saplantıları da olmamalıydı. Gerald, "Bavulları hazırla, Savannah'a gidiyoruz," diye seslendi. Sonra onu şöyle uyardı. "Bir daha ağzından çiftlik ya da tanrım sözcüklerini duyarsam seni satarım. Çünkü benim de pek az kullandığım sözcükler vardır." James ve Andrews ona evlilik konusunda yol gösterebilirlerdi. O'Hara'ların tanıdıkları arasında hem ihtiyaçlarını sağlayacak hem de kocası sıfatıyla hoşuna gidecek genç kızlarla karşılaşabilirdi. James ve Andrews onun anlattıklarını sabırla dinlediler. Fakat düşüncesi için cesaretini artıracak bir söz söylemediler. Onların Savannah'ta yardım görecekleri bir akrabaları yoktu. Dostlarının ve tanıdıklarının kızlarının çoğu evlenmişti. James, "Zengin değilsin, sonra büyük bir aileye de mensup değiliz. Para kazandım, büyük bir aile kuracak durumdayım. Ben de karşıma ilk çıkan kadınla evlenmek istemiyorum." Andrews, "Gözün yükseklerde." İki kardeş de böyle olumsuz konuşmalarına rağmen Gerald için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. James ve Andrews yaşlanmışlardı. Savannah'ta önemli bir yere sahiptiler. Çok sayıda dostları ve tanıdıkları vardı. Bir ay içinde Gerald'ı ziyaretlere, pikniklere, akşam yemeklerine götürdüler. Sonunda Gerald şöyle dedi. "Bunlardan yalnız biri hoşuma gidiyor. Fakat ben Amerika'ya ayak bastığımda o henüz doğmamış bile." "Ya kim bu kız bakalım?" "Miss Ellen Robillard." Gerald cevap verirken heyecanlanmıştı. Çünkü Ellen Robillard'ın üzgün görünümlü, kapakları hafif kırışık gözleri onu çok etkilemişti. 15 yaşındaki bir genç kızda hemen göze çarpan bir canlılık eksikliğine rağmen o, Gerald'ı neşelendiriyordu. Ayrıca Ellen'da kalbe dokunacak üzgün bir hal vardı. Ellen'ın bu görünümü Gerald'ı ona karşı sadık bir duruma getiriyordu. "Desene ki sen neredeyse onun babası olacak yaştasın." James'in bu sözleri Gerald'ı en ince noktasından vurdu. "Ben tam olgun yaştayım," diye bağırdı. Jerry, Gerald'ın kısaltılmışı, diye alçak sesle James cevap verdi. "Savannah'ta evlenmek için bundan daha az şansın olabilecek bir kız yoktur. Babası Fransızdır ve şeytan gibi gururludur. Annesi toprağı bol olsun, tam bir hanımefendiydi." "Bana ne?" dedi Gerald hararetli bir tavırla. "Annesi ölmüş, ihtiyar babası da beni seviyor." "Kişi olarak evet, fakat damat olarak hayır." "Herhalde küçük kız da seni istemez," diye Andrews konuşmaya katıldı. "Bir yıldan beri amcasının oğlu Philip Robillard'ı deli gibi seviyor. Gerçi babası onun fikrini değiştirmek için çabalıyor ama." "Bu ayın içinde Louisiana'ya gitti," diyerek Andrews'un sözünü kesti. "Nereden biliyorsun?" Gerald bu çok değerli bilgiyi uşağı Pork'un verdiğini ve Philip'in ailesinin emriyle batıya gittiğini açıklamak istemedi. "Biliyorum," demekle yetindi. "Onu unutamayacak kadar sevdiğini sanmam. 15 yaş aşkı anlayacak kadar yeterli bir yaş değildir. Robillard'lar amcalarının oğullarını herhalde senden çok severler." James ve Andrews, Pierre Robillard'ın kızıyla uzaklardaki bir arazide yaşayan küçük İrlandalının evleneceğini öğrendikleri zaman bütün kent halkı kadar hayret ettiler. Savannah'da bu haberle ilgili olarak konuşuluyor ve Philip Robillard'ın batıya gidişi hakkında tahminler yürütülüyordu. Fakat gizlice ya da açıkça yapılan bu dedikodularla bir sonuca varılamıyordu. Sonunda Robillard'ların en güzel kızının boyu ancak kulaklarına kadar gelen yaygaracı ve kırmızı yüzlü bir saf dille evlenmesi herkes için bir esrar olarak kaldı. O bile bütün bunların nasıl olup bittiğini asla bilemedi. Bir mucize olduğu görüşündeydi. Ellen hayatında ilk kez çok hafif olan elini Gerald'ın koluna koyup "Sizinle evleneceğim Mr. O'Hara," dediği zaman o utanmaktan adeta erimişti. Şaşkına dönen Robillard'lar ne olup bittiğini anlayamadılar. Yalnız dadı, genç kızın ta sabaha kadar bir çocuk gibi hıçkırdığı ve sabahleyin kararını verdiği bu tatsız gecenin tam öyküsünü biliyordu. Dadı postacının elinden zorla aldığı ve New Orleans'dan bir yabancı tarafından gönderilen küçük bir paketi Ellen'a vermişti. Pakette Ellen'ın feryat kopararak yere attığı minyatürü, Philip Robillard'a yazdığı 4 mektup ile New Orleans rahibi tarafından yazılmış ve Philip'in bir kahvede çıkan kavga sırasında öldüğünü bildiren küçük bir pusula vardı. "Onu babam, Pauline ve Eulalie kovdu. Evet, onu kovdular. Hepsinden nefret ediyorum. Onları bir daha görmek istemiyorum. Buradan gitmek istiyorum. Onları bir daha hiç göremeyeceğim yerlere gitmek istiyorum. bu kentin insanlarıyla ve bana onu anımsatacak kişilerle bir daha karşılaşmayacağım yerlere gitmek istiyorum. Gece boyunca bütün gözyaşlarını hanımının dalgalı saçlarına döken dadı, sabaha doğru verilen bu karar üzerine, "Fakat benim cici kızım bunu yapamazsın," diyerek karşı çıktı. "Evet, yapacağım. En doğrusu bu. Ben ya bunu yapacağım ya da Charleston'da manastıra kapanacağım." Sonunda halsiz düşen ve kendinden geçmek üzere olan babasının iznini almasına bu manastır tehdidi sebep oldu. Ailesi Katolik olan Pierre Robillard bir presbiteriyendi. Fakat kızının rahibe olmak istemesi ona Gerald O'Hara ile evlenmesinden daha da kötü geliyordu. Ayrıca Gerald'ın ailesi olmamasından başka kendisine söylenebilecek bir şey de yoktu. Alan böylece Robillard adından vazgeçti. Bir daha dönmemek üzere orta yaşlı bir koca ile Savannah'dan ayrıldı. Dadı ve 20 zenci hizmetçisiyle birlikte Tara'nın yolunu tuttu. Bir yıl sonra çocuk sahibi oldu. Ona Katie Scarlett adını koydular. Bu Gerald'ın annesinin adıydı. Oğlan çocuk bekleyen Gerald'ın canı sıkıldı. Yine de Tara da bütün esirlere rom dağıttı ve siyah saçlı bir kızı olduğu için delice bir sarhoşluğun tadını çıkardı. Alan verdiği bu ani kararından dolayı üzülüyordu. Bu gerçeği kimse bilmedi. Bu sırrı ona her bakışında mutluluktan kendini kaybeden Gerald bile öğrenemedi. Alan Savannah'dan hareket ettikleri gün çeşitli özellikleri olan bu sahil kentini ve oradaki anılarını aklından silip attı. Kontluk geldikleri andan itibaren onun yuvası oldu. Baba ocağını terk ederken geride bir kadın vücudu kadar güzel hatları olan Fransız sömürgesi stilinde inşa edilmiş, önünde tente gibi dökülmüş demirden rampalı ve çift dönüşlü bir merdiveni bulunan toz pembe sıvalı, çok güzel ancak biraz soğuk görünümlü bir ev bırakmıştı. Geride bırakılan yalnız bu sevimli ev değildi. Aynı zamanda Savannah'ta bulunan bütün incelikleri, güzellikleri de bırakmıştı. Şimdi bir kıtadan başka bir kıtaya yerleşmiş gibi yabancı ve çok farklı bir dünyadaydı. Kuzey Georgia'da sert derebeylerin yönetimi altında çetin bir bölge vardı. Alan, mavi başlı dağların egemen olduğu yaylanın tepesinden, yamaçlarında büyük granit kayaların bir çizgi gibi uzandığı, kızıl bayırların yer aldığı ve dalları kurumuş çam ağaçlarının kümelendiği toprakları görüyordu. Denize serpilmiş gümüşi renkteki adaların sessiz güzelliklerine alışkın gözleri ise şimdi her şeyi vahşileşmiş görüyordu. O geldiği kentin yabani ormanlarındaki yeşilliklere, tropikal bir güneşle ısınan plajların kumsalla oynaşan küçük dalgalarına, palmiye dikili kumlu bir bölgenin tek düze ufuklarına alışıktı. Oysa bu kuzey kentinde kışın sıkıcı havası kadar yazın yakıcı güneşi vardı. Buranın halkı Alan'a yabancı gelen bir şiddet ve kuvvete sahipti. Bunlar konuksever, sevimli, alçak gönüllü, iyiliksever ve iyi duygularla dolu insanlardı. Ancak sert ve kuru görünümlüydüler ve çabuk öfkeleniyorlardı. Alan'ın terk ettiği sahil kentinin halkı bütün işlerini, hatta kavgalarını, düellolarını bile tasasızca karşılamayı biliyorlardı. Oysa Georgialılar çok sert kişilerdi. Fakat sahilde hayat tek düze olmuşken burada henüz genç ve güçlüydü. Alan'ın Savannah'da tanıdığı bütün insanlar bir kalıptan çıkmış gibiydiler. Herkesin alışkanlıkları ve davranışları birbirine benziyordu. Fakat yeni kentin insanları çok farklıydı. Kuzey Georgia'ya yerleşen halk ayrı ayrı yerlerden, Georgia'nın, Carolina'nın, Virginia'nın öteki bölgelerinden, Avrupa'dan ve kuzeyden gelmişti. Bunların çoğu Gerald gibi servet yapmak isteyenlerdi. Alan gibi olan bir bölümü ise kendi kentindeki yaşamı dayanılmaz bulan ve bir kurtuluş limanı aramak için ta uzaklardan yola çıkan kişilerdi. Bir bölümü de bir sebebe bağlı olmaksızın yer değiştirenlerdi. Bunlar yalnızca damarlarında hala girişimci çiftçi olan atalarının kanı dolaştığı için yola koyulmuşlar ve buralara kadar gelmişlerdi. Ülkenin ve dünyanın dört köşesinden gelen ve farklı düşünceleri olan bu kişiler, kontluktaki yaşama Alan'ın bilmediği bir basitlik vermişler, şiddet ve kuvveti sokmuşlardı. Alan, sahil kentinde yaşayanların herhangi bir olay karşısında nasıl tepki göstereceğini kendi içgüdüsüyle biliyordu. Oysa Kuzey Georgialıların nasıl davranacakları önceden kestirilemezdi. Güneyde bir bereket dalgası yükseliyordu. Bütün dünya pamuk istiyordu. Kontluğun el değmemiş verimli toprakları ise bu isteğe bol bol cevap veriyordu. Pamuk bu bölge için çarpan bir kalpti. toprağın bağrından büyük bir servet ve bununla birlikte yeşil demetler ve kuşbaşı biçiminde demet yığınlarının ortaya çıkmasıyla giderek artan bir gurur fışkırıyordu. Yetişen bu pamuklar çiftçileri bir nesil boyunca zenginleştirirse, gelecek neslin elinde birikecek olan servetin miktarı bugünden hesaplanabilir miydi? Gelecek için duyulan bu güven, onlara etkili ve taşkın bir heyecan kazandırıyordu. Kontluk halkı bu yaşamdan Elin'in anlayamayacağı bir zevk alıyordu. Çok rahat yaşayabilecek kadar paraları ve esirleri vardı. Bu durumu çok seviyorlardı. Bir av partisi ya da bir at yarışı için işlerini kolaylıkla bırakabilmekteydiler. Piknik ya da balosuz bir hafta geçmiyordu. Elin onlara benzemedi. Aslında istese de benzeyemezdi. Savannah'daki yaşamından buraya pek çok şey getirmişti. Yine de bu insanlara saygı gösteriyordu. Bir insana tam değerini veren ve şeytanca düzenler bilmeyen bu kişilerin içten davranışlarına hayran olmaya başladı. Elin kısa zamanda kontluğun en çok sevilen kadını oldu. O herkese iltifat eden tam bir ev kadınıydı. Aynı zamanda iyi bir anne ve sadık bir eş oldu. Kırık kalbini çocuğuna, evine ve kendisini Savannah'dan ve tatsız anılardan uzağa götüren, bu anılar hakkında ona tek bir soru sormayan Gerald'a teslim etti. Scarlett bir yaşını bitirdiği zaman Elin'in ikinci çocuğu Susan Elinor dünyaya geldi. Bu kız her zaman Sue Ellen diye çağrıldı. Hemen sonra aile İncil'inde adı Caroline Iren yazılı olan Karen doğdu. Elin bu üç kızdan sonra üç oğlan çocuğu dünyaya getirdi. Ne yazık ki bu üç oğlan emeklemeye fırsat bulamadan öldüler. Şimdi bu oğlanlar evden 100 metre ötede düğümlü sedir ağaçlarının altında üzerlerinde Gerald O'Hara yazılı üç taşın bulunduğu mezarlıkta yatıyorlar. Elin'in gelmesiyle birlikte malikanedeki yaşam her şeyiyle değişti. 15 yaşında bir genç kız olmasına rağmen bir çiftlik sahibesinin tüm sorumluluklarını omuzlamaya hazır durumdaydı. Ona öğretilenlere göre henüz evlenmemiş olan genç kızların kıyafetlerinin özenli olması gerekirdi. Bu genç kızlardan evlendikten sonra da sayıları 100'ü aşan beyaz ve zenciyi barındıran evleri yönetmeleri istenirdi. Bunun için genç kızlara verilen terbiye bu amaca yönelik olurdu. İyi yetiştirilmiş genç kızlar gibi Elin de bu yolda terbiye görmüştü. Ayrıca o, zencilerin en kötüsünü bile yaldızlayıp iyi göstermeye yetenekli olan dadıya güvenirdi. Elin, Gerald'ın evine hemen bir düzen, eşsiz bir güzellik ve kibarlık getirdi. Para hiçbir zaman sahip olamadığı bir görkeme kavuştu. Ev bir plana uyularak yapılmamıştı. Gerektikçe yeni odalar, yeni kullanım alanları eklenmişti. Elin'in özenli emirleri ve yerinde yaptığı uyarılar sayesinde evin çekiciliği ve güzelliği bütünüyle görülen hataları gözlerden uzaklaştırdı. Evi sokağa bağlayan iki yanı sedir ağaçlarıyla çevrili yolun derin gölgesi öteki ağaçların yeşilliğini belirginleştiriyordu. Kapının yanına dikilen gül fidanları ve avludaki manolyaların dal budak salmasıyla evin genel görünümündeki hatalar örtülmek isteniyordu. İlkbahar ve yaz aylarında çimenler ile ayrikotları insanı etkileyen bir zümrüt rengine dönüşürlerdi.